Merhaba, ben Yusuf. Ninen R3 Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Terry Tempest Williams'ın Refuge, yani Aile ve Mekanın Doğal Olmayan Tarihi adlı kitabı, anı, doğa yazını ve çevre denemesi arasında duran etkili bir kurgu dışı eserdir. Kitabın merkezinde, 1980 yılında yazarın annesinin yumurtalık kanserine yakalanmasıyla aynı dönemde Büyük Tuz Gölü'nün olağanüstü yükselerek Bear River kuş göçü sığınağını tehdit etmesi bulunur. Williams bu iki gelişmeyi yan yana getirirken aile yasını yalnızca özel bir acı olarak ele almaz. İnsan bedeninin, yaşanılan coğrafyanın ve siyasi kararların birbirine bağlı olduğunu gösterir. Nevada çölündeki nükleer denemelerden yayılan serpintinin aile sağlığı üzerindeki olası etkisi anlatının etik ve toplumsal boyutunu derinleştirir. Mormon aile geçmişi, Utah peyzajı ve kuş gözlemleri kitabın kişisel sesini oluşturur. Refüjün amacı, kayıp karşısında kolay teselli sunmak değildir. Değişim, ölüm, sorumluluk ve sevme kapasitesi üzerine dikkatli bir düşünme alanı açmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ailedeki kanser kaybı ile göldeki taşkının paralel anlatımı, refüjün en ayırt edici yapısal tercihi. Bir aile üyesinin hastalığı ile bir ekosistemin krizi arasında sürekli gidip gelmesidir. Williams'ın annesinin kanser tanısı, ailenin gündelik hayatını tedavi, bekleyiş ve yas etrafında yeniden düzenler. Aynı zamanda Büyük Tuz Gölü'nün yükselen suları, Bear River kuş göçü sığınağının habitatlarını ve kuşların yaşam alanlarını baskı altına alır. Yazar, bu iki olayı birbirinin basit simgesi haline getirmez. Bunun yerine, her iki durumun da insanları kontrol edemedikleri değişimlere uyum sağlamaya zorladığını gösterir. Hastalık bir bedenin sınırlarını görünür kılarken, taşkın da insanların sabit ve güvenli saydığı arazi fikrini sarsar. Bu paralellik, doğa yazısının çoğu zaman dışarıda duran bir manzarayı anlatma eğilimini bozar. Doğa, aile hayatının arka planı değildir, doğrudan onun içindedir. Okur, bireysel kederin çevresel yıkımdan ayrı bir mesele olmadığını kavrar. Böylece kitap, yasın hem kişisel hem de ortak bir deneyim olabileceğini savunur. Williams'ın yaklaşımı, felaketleri romantikleştirmeden kırılganlıkla yaşamanın ne anlama geldiğini araştırır. İkinci olarak, nükleer serpinti. Kadın sağlığı ve çevresel adalet arasındaki bağ, kitap. Nevada'daki atom bombası denemelerinin ardından Utah ve çevresine taşınan radyoaktif serpintiyi önemli bir tarihsel arka plan olarak kullanır. Williams, annesinin ve ailedeki başka kadınların kanser deneyimlerini bu nükleer mirastan bağımsız düşünmez. Ancak eser tıbbi kesinlik iddiasıyla kurulmuş bir araştırma raporu değildir. Gücü, resmi anlatıların yeterince hesaba katmadığı maruziyet, belirsizlik ve sorumluluk sorularını kişisel tanıklık üzerinden görünür kılmasındadır. Devletin askeri ve teknolojik kararları uzakta yaşayan ailelerin bedenlerine kadar ulaşabilir. Bu düşünce, çevre sorunlarının sadece orman, su ya da hayvan türleriyle sınırlı olmadığını açıkça ortaya koyar. Özellikle kadınların hastalık deneyimlerinin aile içinde nasıl taşındığı, konuşulduğu veya sessizleştirildiği de kitabın dikkat alanındadır. Williams, çevresel adaleti soyut bir politika başlığı olarak değil, bakım verenlerin yükü, hastaların korkusu ve kuşaklar boyunca süren kayıplar üzerinden ele alır. Bu nedenle Refuge, nükleer çağın maliyetini istatistiklerden önce insan ilişkileri ve yerel yaşamlar üzerinden düşünmeye çağırır. Okur için temel çıkarım şudur, kamusal kararların sağlık sonuçları çoğu zaman eşitsiz dağılır ve bu sonuçları anlatmak da bir sorumluluk biçimidir. Üçüncü olarak, Bear River kuş göçü sığınağının ölçü birimi olarak kullanılması Bear River kuş göçü sığınağı. Refuge da yalnızca korumaya değer bir doğal alan değildir. Williams'ın zamanı, ruh halini ve ait olma duygusunu algıladığı canlı bir ölçü birimidir. Heronlar, baykuşlar, kar balıkçılları ve sulak alanın diğer canlıları anlatıya ayrıntılı bir gözlem disiplini kazandırır. Yazar kuşlara bakarken onları insan duygularının süsü haline indirmez. Onların göç, beslenme, barınma ve değişen su koşullarına uyum ihtiyaçları vardır. Gölün yükselmesiyle bu hassas ilişkiler bozulur. Dolayısıyla sığınağın adı bile ironik bir gerilim taşır. Sığınak olarak tasarlanan yer, doğanın kendi hareketleri karşısında güvence veremez. Bu durum, koruma fikrinin sınırlarını düşündürür. İnsanlar habitatları korumak için sınırlar çizebilir, setler kurabilir ve kurumlar oluşturabilir, fakat ekolojik süreçleri tamamen yönetemez. Williams'ın doğa betimlemeleri bu yüzden sadece estetik değildir. Dikkatle bakmanın etik sonuçları olduğunu ileri sürer. Bir sulak alanın dönüşümünü izleyen kişi, kaybı daha erken fark eder ve kendi yaşamının o alana bağlılığını inkar edemez. Kitap, kuş gözlemini pasif bir hobi olmaktan çıkarıp uzun süreli bağlılık, bilgi ve koruma sorumluluğu olarak sunar. Dördüncü olarak, Mormon aile belleğiyle Büyük Havza coğrafyasının birlikte okunması, Williams. Aile hikayesini Utah'taki Mormon kültüründen ve Büyük Havza coğrafyasından ayırmaz. Kuşaklar boyunca aktarılan aile bağları, inanç dili, kadınlar arasındaki dayanışma ve çöle bağlı yaşam biçimleri anlatının dokusunu oluşturur. Bu yönüyle refüj, yalnızca bireysel bir anı değildir, bölgesel bir aile tarihidir. Yazarın Mormon mirasına yaklaşımı da tek boyutlu değildir. Gelenekten gelen topluluk duygusunu, ritüelleri ve aile sadakatini önemserken, hastalık ve ölüm karşısında hazır cevapların yetersiz kalabildiğini de gösterir. İnanç, burada kesin bir açıklama sistemi olmaktan çok, kayıpla yüzleşmek için kullanılan, sorgulanan ve yeniden yorumlanan bir dildir. Coğrafyada benzer biçimde etkin bir unsurdur. Tuz gölü, çöl, sulak alanlar ve göç yolları insanların değerlerini biçimlendiren somut koşullardır. Türkiye'de bir ailenin memleketiyle, su kaynaklarıyla ya da tarımsal döngülerle kurduğu bağ nasıl aile hafızasını etkiliyorsa, Williams'ın Utah'ı da anlatının duygusal ve düşünsel çerçevesini belirler. Bu bağlam, yer sevgisinin yalnızca manzara beğenisi olmadığını gösterir. Yer, soy, inanç, emek, sağlık ve siyasi geçmişin kesiştiği bir yaşam alanıdır. Son olarak, sığınağı değişmez güvenlikte değil, sevme kapasitesinde aramak, kitabın düşünsel hareketi, sığınak kavramının dönüşümünde toplanır. Başlangıçta aile, ev ve sevilen doğal alanlar güven duygusunun taşıyıcısı gibi görünür. Fakat annenin hastalığı ve kuş sığınağındaki taşkın, bu dayanakların kalıcı olmadığını açığa çıkarır. Williams'ın vardığı sonuç, kaybı reddederek güvenlik kuramayacağımızdır. Sığınak, dış dünyadaki hiçbir kişinin veya yerin değişmeden kalacağı varsayımına bağlanamaz. Yazar, bunun yerine sevme kapasitesini değişimle ilişki kurmanın yolu olarak düşünür. Bu fikir, ölümü iyi ya da arzu edilir göstermeyi amaçlamaz. Daha çok, ölümün varlığını kabul etmeden, sevginin ve bağlılığın derinliğini kavramanın zor olduğunu belirtir. Bu yaklaşım kitabı hem manevi hem de politik bir metne dönüştürür. Sevgi yalnızca özel bir duygu değildir, zarar gören bir yere dikkat etmek. Hastalanan bir yakına bakım vermek ve tehlikeli teknolojilerin sonuçlarını sorgulamak için gereken bağlılıktır. Refuge bu nedenle okura basit bir iyileşme formülü vermez. Değişimin kaçınılmaz olduğu bir dünyada duyarlılığı korumanın ve sorumluluk almanın mümkün olup olmadığını sorar. Kitabın kalıcı etkisi de bu soruyu doğa, aile ve ölüm deneyimlerini birbirinden koparmadan ele almasından gelir. Sonuç olarak Refuge, özellikle doğa yazını, yaratıcı kurgu dışı eserler, çevre tarihi ve yas anlatılarıyla ilgilenen okurlar için güçlü bir seçimdir. Kanserin aile üzerindeki etkisini anlamaya çalışanlar, nükleer denemelerin toplumsal sonuçları üzerine düşünenler ve insan sağlığıyla ekolojik sağlık arasındaki ilişkiyi incelemek isteyenler de kitaptan önemli bir düşünsel çerçeve edinebilir. Eserin pratik faydası, çevre sorunlarını uzakta gerçekleşen teknik meseleler gibi görme alışkanlığını kırmasıdır. Su rejimleri, korunan alanlar, enerji politikaları ve halk sağlığı kararlarının gündelik hayatlara nasıl ulaştığını daha dikkatli sorgulamayı sağlar. Ayrıca kişisel kaybı anlatırken kesin çözümler sunmaması, yas deneyimine daha dürüst ve sabırlı bir yaklaşım kazandırır. Benzer doğa kitaplarından ayrıldığı nokta, peyzaj betimlemelerini kişisel anılara eklenmiş güzel bir fon olarak kullanmamasıdır. Büyük Tuz Gölü ve Bear River anlatının düşünsel ortaklarıdır. Benzer şekilde aile hikayesi de çevre tartışmasına duygusal bir ek değil, onun temel kanıt alanıdır. Williams'ın lirik fakat dikkatli dili, bilimsel raporun diliyle aile anısının dili arasındaki boşluğu doldurur. Bu nedenle Refuge, yalnızca bir kuş sığınağının ya da bir ailenin hikayesi olarak değil, yerin zarar görmesiyle insanların yaralanması arasındaki bağı anlamaya yardımcı olan kalıcı bir çevre edebiyatı klasiği olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz Terry Tempest Williams kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.